Ayrım 10, sayfa 83. Hazreti Muhammed'in sağlığında Kur'an ayetlerinin derilere, kemiklere, çömlek parçalarına, hurma dallarına yazıldığı ancak bir araya toplanamayıp ayrı ayrı parçalar halinde kaldığı, önce Halife Ebu Bekir'in, son olarak da Halife Osman'ın Kur'an'ı topladığı, Kur'an toplanırken Fatiha suresi istisna, uzun surelerin başa, kısaların sona konulduğu, Kur'an surelerinin Mekke ve Medine'de söylendiği, Mekke ayetlerinin az çok hissi ve edebi, Medine ayetlerinin ise içerik olarak daha ciddi, ancak edebi olarak Mekke'den zayıf olduğu belirtilmiştir. Sonra şöyle devam edilmiştir. Kur'an'ın içindekiler başlıca üç bahisle incelenebilir. Birincisi ve önemlisi Allah'ın bir olduğuna ve ondan başka bir Allah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun Resulü olduğuna inanmak. İkincisi hukuki hükümler ve ibadetler. Üçüncüsü tarihe ait bilgilerdir. 1400 yıl önce konulan hukuki kanunların yerine zaman içinde yeni kanunlar, usuller konulmak zorunda kalındığı, bunların da sonsuz olmayıp zamanla değişmeye mahkum olduğu belirtilmiştir. Tarihe ait bilgilere gelince, yeni bilimlerin ortaya çıkardığı gerçeklerin yakın tarih bilgilerini bile temelinden sarstığı ifade edilmiştir. İmana ait olan birinci esas, sadeliği itibariyle gerçekten pek önemlidir. Bu esasın her muhatabın kabiliyetine göre izahında güçlük çekilmez. Çok açıkça görüldüğü gibi Atatürk İslamiyet'in doğuşu ve gelişimi konusuna son derece akılcı ve bilimsel şekilde yaklaşmıştır. Kur'an surelerinin uzun bir dini tefekkürün ürünü olduğu, peygamberin ilk söylediği Kur'an ayetinin kesin olarak bilinmediği, Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an dendiği biçimindeki değerlendirmeler neresinden bakılırsa bakılsın dinsel açıdan ezber bozan türdendir. Aslında konuya bilimsel açıdan bakılınca aşılmış dinsel ezberlerin bozulması çok doğaldır. Konuya sadece İslam dini açısından bakan sıradan bir Müslümanın bu değerlendirmeleri kabul etmesi imkansızdır. Ancak konuya bilimsel açıdan bakan, daha doğrusu buna cesaret edebilen bir Müslüman, hiç istemese de eninde sonunda bu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Çünkü en azından şimdilik Allah'tan vahiy alan peygamber dinsel bilgisini doğrulayacak hiçbir bilim, hiçbir bilimsel ölçü, yöntem ve bilgi yoktur. Konuyu gerçekçi bir cesaretle şöyle örneklendirmek mümkündür. Dinsel açıdan bakınca, yani sadece vahyi dikkate alınca Allah'ın kitabı olan Kur'an, konuya bilimsel açıdan bakınca sadece pozitif bilimle, akıl ve mantık ölçüleriyle hareket edince Hazreti Muhammed'in kitabı olacaktır. Dolayısıyla lise tarih kitabında konuya bilimsel açıdan bakan Atatürk'ün, Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir demesi, din düşmanlığı değil, tamamen bilimsel bir yaklaşımdır. İşte tam da burada yeniden Atatürk'ün sansürlenen mektubundaki İkra Bismi Rabbi safsatası ifadesine dönersek, taşlar yerli yerine oturacaktır. Bilindiği gibi İkra Bismi Rabbi ilkesi, vahiy kaynaklı dinsel bilgilere göre Kur'an'ın ilk emridir. Ancak bu dinsel bilgiyi doğrulayacak herhangi bir bilimsel veri en azından şimdilik yoktur. Yani bir anlamda Atatürk'ün laiklik anlayışında sadece din ve devlet işleri değil, din ve bilim işleri de birbirinden ayrılmıştır. Burada en temel sıkıntı, dinsel kültürün ve alışkanlıkların bilimin gelişmesini engellemesidir. Ancak Atatürk, hurafelerden arındırılmış, sadeleştirilmiş, özleştirilmiş Türkçe, yani anlaşılan bir İslam dininin akla ve bilme fazla engel olmayacağı düşüncesindedir. Ayrıca İslam dininin özü itibariyle de akılcı bir din olduğunu söylemektedir. Şu sözler Atatürk'ündür. Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir değer ölçüsü vardır. Bu değer ölçüsüyle hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca anlayabilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, milletin menfaatine, İslam'ın menfaatine uygunsa kimseye sormayın, o şey dinidir. Söz konusu bilim, bilimsel kitaplar olunca bu kitaplarda dini konulara bile mutlaka akılcı ve bilimsel pencereden bakan, gerektiğinde dinleri de eleştiren Atatürk, söz konusu din, dinsel kitaplar olunca dini konulara yine akılcı ancak bu sefer dinsel pencereden bakmıştır. Örneğin Atatürk'ün hazırlattığı ve ilkokullarda okutulan Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri adlı kitapta yine Atatürk'ün hazırlattığı ve orduda okutulan Askeri Din Dersleri adlı kitapta ve Atatürk'ün Diyanet İşlerinden Ahmet Hamdi Akseki'ye hazırlattığı iki ciltlik Yeni Hutbelerim adlı kitapta dinsel konular tamamen dinsel kaynaklara uygun olarak anlatılmıştır. Bu konudaki en çarpıcı örnek Atatürk'ün İslam dininin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'i en mükemmel şekilde tefsir ve tercüme ettirmiş olmasıdır. İlginçtir. Lise tarih kitabı için Türk Tarih Kurumu Başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu'na bir uyarı mektubuyla bilimsel talimatlar veren Atatürk, Kur'an tefsiri ve tercümesi hazırlayacak olan Elmalılı Hamdi Yazır ve Mehmet Akif Ersoy'a da 7 maddelik dinsel talimatlar vermiştir. Bu talimatlar arasında ayetlerin arasındaki ilişkilerin gösterilmesi, ayetlerin iniş sebeplerinin kaydedilmesi, Hanefi fıkhına bağlı kalınması, ayetlerin işaret ettiği ilmi ve felsefi konularda bilgi verilmesi, Batılıların yanlış tercümeleri konusunda gerekli açıklamaların yapılması gibi önemli dinsel noktalar vardır. Atatürk'ün bu dinsel talimatlarının da akılcı olduğu görülmektedir. Atatürk'ün bilimin ve dinin yeri konusundaki düşüncesinin özü şudur. Camide din, Kur'an kursunda din, din kitabında ve din dersinde hurafelerden uzak şekilde din, buna karşın çağdaş okulda bilim, tarih kitabında bilim, matematik ve fizik dersinde sadece bilim. Bu durum bir din-bilim çatışması doğurmaz mı? Osmanlı'daki gibi iki farklı nesil ortaya çıkmaz mı diye sorulabilir. Aslında Atatürk bunun da önlemini almıştır. Bir taraftan toplumsal hayatta bilimin kapsayıcılık alanını sürekli genişletirken ve dini eğitimin yerine ulusal ve çağdaş eğitime ağırlık verirken, diğer taraftan anlaşılan, akılcı ve sade bir din anlayışının gelişmesi için çaba sarf etmiştir. Atatürk, Türk Ocağı yetkililerine yaptığı bir konuşmada, devrimin temel ilkesinin dini değil, milli eğitim olduğunu şöyle ifade etmiştir. Eğitim ya milli olur ya dini olur. Biz dini eğitimi aileye bıraktık, milli eğitimi de devlete aldık. Yeniden Atatürk'ün sansürlenen mektubuna dönelim. Atatürk'ün lise tarih kitabına göre Türklerin Müslüman olması, üstelik sansürsüz. Hatırlanacağı gibi Atatürk mektubunda Müslüman Arapların uygar dünyada, bilhassa Türk zengin uygar bölgelerinde tahrifat yaptıklarını belirtip, bu zihniyetle hareket edenler İslam'dan önce evrensel Türk uygarlığının bütün belgelerini imha etmekte engel görmediler diyerek yazılacak İslam tarihinin bu doğrultudaki belgelere dayalı olarak yazılmasını istemiştir. Atatürk'ün bu isteği kabul edilmiş ve liselerde okutulacak Tarih 2 kitabında Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi tamamen tarihi kaynaklara uygun olarak tarafsız ve bilimsel bir gözle anlatılmıştır. Tarih 2 kitabında Emevi Saltanatı adlı bölümde Abdülmelik'in faaliyetleri başlığı altında Emevi Araplarının Türklere yönelik kanlı saldırılarından şöyle söz edilmiştir. Horasan valisi Kuteybe bin Müslüm, Türklerle giriştiği kanlı mücadelelere daha büyük bir şiddetle devam etti. Bir taraftan Seyhun boylarına, diğer taraftan Sint kıyılarına, Afganistan içlerine, Kaşgar sınırlarına kadar akınlar yaptı. Fakat bütün bu kanlı maceralara rağmen Türk ellerini kesin olarak Arap hakimiyeti altına alamadı. Daha sonra Türk-Arap mücadelesi başlığı altında 7 sayfa kadar Emevi Araplarının Türklere yönelik saldırıları, yıkım ve katliamları tamamen tarihi belgelere dayalı olarak çok ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Örneğin Arap saldırısına uğrayan Türk medeniyeti ara başlığı altında şunları anlatmıştır. Çin, Hint ve İran arasındaki ticaretin buralardaki Türklerin elinde bulunduğu, İnci Irmağı'nın altın saçan kıyılarının sayısız bayındır köy ve şehirlerle süslü olduğu, Buharı Hanlığı'nda 40 büyük şehir ve 1000'den fazla bayındır köy, Taşkent Hanlığı'nda ise 50'den fazla şehir bulunduğu, her tarafta büyük ve zengin çiftlikler olduğu, ekilmemiş bir karış toprağın olmadığı, Semerkant, Buhara, Beykent, Herat ve Belh gibi büyük şehirlerde dünyanın önemli ülkeleriyle ticaret yapan büyük tüccarların yaşadığı, Buhara'da kağıt fabrikalarının, ipekli kumaşlar üreten tezgahların, küçük büyük imalathanelerin durmaksızın çalıştığı, Türk sanatının Çinlileri bile hayrete bırakacak kadar çok geliştiği, Sudakların en küçük köylerinde bile okul bulunduğu, Maveraü'n-Nehir ve Tuharistan'da fikri hareket ve kültürün o sırada Asya'nın her tarafından daha yüksek olduğu, Hint'e ve Çin'e giden Türk alimlerin oralara Türk kültürünü de götürdükleri örneklerle açıklanmıştır. Sonra da işte bu büyük Türk uygarlığının Arabistan çöllerinden taşan, İran ovalarını geçen, Bedevi selleri tarafından silinip süpürüldüğü belirtilmiştir. Abdülmelik zamanında başlayan mücadele başlığı altındaysa Haccac ve Kuteybe'nin Türklere yönelik kıyım ve katliamlarına yer verilmiştir. Abdülmelik'in Horasan valisi yaptığı Haccac'ın Kuteybe'yi Türk ellerini zapt etmekle görevlendirdiği, kanlı bir kumandan olan Kuteybe'nin Türkler arasındaki bazı çekişmelerden yararlanıp Tuharistan'da bazı şehirleri aldığı, Buhara'da o zaman Asya'nın en büyük ve en zengin ticaret merkezi olan Beykent şehri üzerine yürüdüğü, 2 aylık bir uğraştan sonra barış yoluyla Beykent'e girdiği, şehrin zenginliğini görünce şehri birkaç gün yağmalayıp yakıp yıktığı, şehirde eli silah tutan ne kadar Türk varsa vahşice boğazladığı, kadınları ve çocukları da esir edip Horasan'a gönderdiği, katliamlar yoluyla tecavüze başlayan Kuteybe'nin hayatının son günlerine kadar bu vahşete devam ettiği, daha sonra Bayındır Talkan şehrini yakıp yıttığı, burada da tüyler ürperten korkunç bir katliam yaptığı, Arapların teslim olan Türkleri kılıçla doğramaktan yorulunca zavallıları sıra sıra ağaçlara astıkları, bunun sonunda Talkan'a giren yolun 6 kilometre uzunluğundaki kısmının iki taraflı ağaçlara asılan insan cesetleriyle korkunç bir koruluk şeklini aldığı, Harezm'de de aynı facialar olduğu, Kuteybe'nin zengin Harezm şehrini yağmaladıktan sonra Abdurrahman'ın esir ettiği 4000 Türk gencini boğazlattığı anlaşılmıştır. Evet, çok haklısınız. Bu satırların neredeyse birebir aynısını birkaç sayfa önce de okudunuz. Ama rahat olun, tekrara düşmüş falan değilim. Bu satırlar Atatürk'ün 1931'de hazırlattığı ve bizzat kontrol ettiği 1931-1941 yılları arasında liselerde okutulan Tarih 2 kitabından. Oysa birkaç sayfa önce aynı konuyla ilgili okuduğunuz o satırlar, hatırlayacağınız gibi Doçent Doktor Bahriye Üçoğun 1979 basımı İslam Tarihi Emeviler ve Abbasiler adlı kitabındandı. İşin özü şu: Atatürk'ün 1931'de lise tarih kitabındaki bu bilgiler tarihsel gerçeklere o kadar uygundur ki bilimsel gerçekleri anlattığı için alçakça katledilen bilim insanlarından Bahri Üçok, 1979'da yani Atatürk'ün lise tarih kitabının yazılıp yayımlanmasından tam 48 yıl sonra Emevi Araplarının Orta Asya'daki Türklere yönelik kanlı savaşlarını ve katliamlarını tıpkı Atatürk'ün lise tarih kitabındaki gibi, hatta o lise tarih kitabındaki cümlelerin aynısıyla anlatmıştır. Tarih 2'den okumaya devam edelim. Buhara ve Semerkant Türklerinden birçoğu İslam dinini kabul ettiklerini söylediler. Fakat halkın önemli bir kısmının Müslümanlık iddiasıyla cizye vermemesi gelirleri birdenbire durdurdu. Buhara kıtasını Emevilerin malikanesi sayan Şam Sarayı telaşa düştü. Müslüman olan Türklerden de cizye alınmakta devam edilmesi emrini verdi. Fakat bu emir yeni isyanlara sebep oldu. Tarih 2'ye göre Emevi Arapları Müslüman olan Türklere İslam'a uygun davranmamıştır. Arapların Türkler hakkındaki uyguladıkları siyaset, zulüm ve topluca öldürmelerle özetlenebilir. Arapçılık siyasetini takip eden Emeviler devrinde Araplar Türklere İslam dinini kabul edenlerine dahi aşağılayan gözle bakmak istemişlerdi. Halbuki Türkler kendilerini Araplardan çok yüksek görürlerdi. Araplar Türklerin canını ve malını kendileri için helal sayarlardı. Arap halifeleri ve onların temsilcileri Türkler için hiçbir hak tanımak istemiyorlardı. Arap kumandanları Türk ellerini kan sellerine boğan saldırılarında çöl Araplarının yağmacılık hislerini tatminden başka bir amaç takip etmiyorlardı. Türklerin yüksek medeniyeti bütün eserleriyle beraber mahvoldu. Bunca bayındır ve zengin şehir birer birer harabe haline geldi. Atatürk Cumhuriyeti'nin lise tarih kitabı, Tarih 2'nin Emevi Araplarının Türklere yönelik saldırılarını ve kanlı katliamlarını İslam dinine veya Emevilerin İslamiyet'i yayma aşkına bağlamaması dikkat çekici ve çok önemlidir. Arapların istila amaçlarını İslamlığın yayılması gibi dini bir ülkeye affetmek kesinlikle doğru değildir. Özellikle Emevi halifelerine inanmadıkları ve çok kere aşağıladıkları Hazreti Muhammed dininin yayılması gibi bir amaç atfetmek gerçekten çok uzaklaşmaktadır. Onlar yalnız zengin ve bayındır ülkeleri talan etmek, gittikçe genişleyen bütçelerine yeni yeni gelir kaynakları bulmak gibi alçakça emeller arasında koşmuşlardır. Tarih 2'ye göre Türkleri köle yapmak isteyen Emevi Araplarının kanlı katliamları Türklerin Müslüman olmasını sağlayamamıştır. Türkler ancak kendilerini köle yapmak isteyen Arapların efendisi olmaya karar verdikten sonradır ki kütle halinde İslam dinine girmişlerdir. İşte 1930'larda liselerde okutulan Atatürk Cumhuriyeti'nin tarih kitabı ve o kitapta Türklerin Müslüman olmalarının anlatıldığı bölümler. 1930'lar tüm dünyayı kasıp kavuran Birinci Dünya Savaşı'nın artçı şoklarının sürdüğü, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın en uygar milletleri bile aşırı uçlara savurduğu, Avrupa'nın diktatörlüklerin pençesine düştüğü, faşizm çağrısının yaşandığı bir dönemdir. Bu faşizm çağrısında Avrupa'da liselerde okutulan ders kitapları genelde ırkçılık ve dincilik eksenlidir. Batı gençliği, örneğin Almanya'da Ari ırk ve Yahudi düşmanlığı tezleriyle yetiştirilmektedir. İşte bu atmosferde Atatürk Cumhuriyeti'nde tüm ırkçı ve dinci tezlere bilimsel yöntemle baş kaldırılmıştır. Yukarıda görüldüğü gibi Türklerin Müslüman olma süreçleri Türkler Müslümandır diye sansür edilmeden tamamen tarihi gerçeklere uygun olarak anlatılmıştır. 1950'lerden itibaren Türk tarih tezinin yerine Türk İslam sentezinin yerleştirilmeye başlamasıyla birlikte Türkler adeta doğuştan Müslümanmış gibi gerçeklere aykırı, bilim dışı bir tarih anlatımı geliştirmiştir. Atatürk'ten sonra Türkiye'de yazılan Türk İslam sentezci tarih kitaplarında Emevi Araplarının Türklere yönelik saldırıları, Zalim bin Haccac'ın ve Kuteybe bin Müslüm'ün Türk katliamları sanki hiç olmamıştır. Sanki uygar Türk kentleri Emevi Arapları tarafından hiç yağmalanmamış, yakılıp yıkılmamıştır. Türkler Müslüman Araplara karışınca eski dinleri Gök Tanrı dini İslam dinine benzediği için birdenbire hidayete erip kelime-i şehadet getirerek topluca Müslüman olmuşlardır. Üniversite sınavlarında Türklerin topluca Müslüman olmalarını sağlayan Talas Savaşı sorulur ama Türklerin topluca öldürüldüğü Talkan katliamı sorulmaz. Tamamen çarpıtılmış gerçek dışı bir tarihtir bu. İşte öncelikle yüzleşilmesi gereken asıl resmi tarih budur. Bugün 2015, Türkiye'de lise tarih kitapları hem bilimsellik hem de demokratiklik, dinlere ve ırklara yaklaşım bakımından Atatürk Cumhuriyeti'nin 1930'ların çok çok gerisindedir. Yeniden Atatürk'ün sansürlenen mektubuna dönersek, işte 1930'ların Türkiye'sinde lise tarih kitabında İslam tarihi ve Türkler gibi zor bir konunun bu kadar tarafsız ve bilimsel yazılmasında Atatürk'ün 16-17 Ağustos tarihli o zehir zemberek mektubunun çok büyük etkisi vardır. Sonuç: bakmaktan çok görmek, okumaktan çok anlamaktır önemli olan. Ağaçlara bakarken ağaçların arasından kaybolmadan ormanı görebilmektir önemli olan. Not: Atatürk ayete safsata dedi diyerek salya sümük Atatürk'e saldıran din bezirganlarının 17-25 Aralık hırsızlık operasyonları 2013 sırasında ortaya çıkan ses kayıtlarında Bakara makara diyerek Bakara suresiyle dalga geçen AKP'li Egemen Bağış'a ses çıkarmadıkları da hepimizin malumudur. Ayrım sonu, sayfa 91.